Birincisi şu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok kadınla evlenmesinin sebebi. İkincisi, şimdiki evlenme prensipleriyle bunun bağdaştırılması. Üç, evlenmenin beşeri olmadığının izahı. Herhalde onun evlenmesinin beşeri olmadığının izahı. Bu bir sorudur. Eski zamanın kafir mülhitlerinin kafasını meşgul ettiği gibi, yeni zamanın münafıkları da bunu çok bahsederler. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın etrafa neşrettiği nura bakmazlar. Meydana getirdiği büyük inkılaba bakmazlar. Fransız İhtilali Kebirinden 20. asra kadar bütün beşeri tahavvüllerde Resul-i Ekrem'in fikirlerinin getirdiği inkılabın, o inkılabın prensiplerinin beşerin fikri hayatında nasıl temel kaynaklar, mesnetler olduğunu hiç bakmazlar. Yani topyekun bir beşerle oynayan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görmez, sadece niçin çok kadınla evlendi derler. Bu meseleyi hususi toplantıda da bana soranlara evvela bir meseleyi diyalektik yönüyle ben arz ettim, onlara öyle deyin dedim. Size de arz edeyim müsaadenizle, caminin nezahetine aykırı bulmazsanız. Diyorlar ki aleyhissalatü vesselam niçin 9 kadınla evlendi? Acaba böyle meşru bir daire açılsa ve kadınlar da razı olsa 9 kadınla evlenmek istemeyen bir adam çıkar mı içimizden? Niye beşeri realiteye aykırı fikir beyan ediyorlar? Niçin kendilerini inkar ediyorlar? Bunu inkar eden, bu meseleyi serrişte edenlerin hayatlarında gayri meşru 9 değil, 19 tane belki kadın var. Bu işin diyalektik yönü. Fakat Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama hücum etmek için iyi bir cephe, hücum edelim diyorlar buradan. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam çok kadınla evlenmiştir. Öyle pak damene, kâmeti bâlaya 9 kadın değil, 900 kadın olsaydı hem kadınlar memnun olacaktı hem de kendisi idare edecekti onu. Ama 9 tane Allah emretti, 9 tane oldu, 10 olmadı. Bu 9 tane bir anda kainatın fahrının nikahının altında bulunan kadınlardı. Bunu ben çeşitli yönleriyle size arz edeyim. Evvela şuna dikkatinizi rica edeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izdivaçlarının hiçbirinde şehevi ve beşeri bir duygu bahis mevzu değildir. Hiçbirinde ama. Buna tarih şahittir. Ben size nakledeceğim hadiselerin ışığı altında bunu göreceksiniz. Evvela Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam takribi olarak ilk izdivacını 25 yaşlarında yaptılar. Sonra çok hanımların hayatına girme meselesi veya hayatına çok hanımların girme meselesi 54 yaşından sonra başladı. O ana kadar yoktu. 54 yaşından sonra Memaliki Harre'nin, bu sıcak memleketin insanının 54 yaşından sonra kalkması için ayağı kolundan tutulup kaldırılması lazımdır. İşte o dönemden sonra evlendi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Resul-i Ekrem'in 25 yaşına kadar ilk evliliği olmamıştı, ondan sonra oldu. Oldukça kendinden yaşlı bir kadınla, Hadice-ül Kübra ile radıyallahu anha. O devreye kadar Allah Resulü'nün hayatında yüz kızartıcı bir tek hadise sabit değildir. Neden değildir? Bakın. Eğer aleyhissalatu vesselama isnat edilebilecek bir şey olsaydı, ne eski zamanın kafirleri, müşrikleri, ne de yeni zamanın müsteşrik ve münafıkları bu meseleyi saklı bırakmazlardı, intişar ederdi. Çünkü benzeri çok küçük hadiseler var, serrişte ediyorlar. Mesela Kelbi'den mervi bir hadise var. Kelbi diye tabi'in imamlarından tefsirci, hadiste Zehebi gibi kimseler kezzap dedikleri bir adamdan bir rivayet var. Diyor ki Kelbi aleyhissalatü vesselam cahiliye devrinde bir puta kurban kesmiştir. Müşrikler ve müsteşrikler bunu serrişte ediyorlar. Tamam diyorlar. İşte o da yanılmış. Dikkat ediyor musunuz? Ve diyorlar ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanında doğru, evet inkar edemeyiz, Arapça hiç bilmeyen bir köle vardı. İşaretinden müşaretinden belki Kur'an-ı Kerim ondan öğreniyordu. Yani bunu yakalamışlar bakın. Onlar da katiyen diyorlar ki Arapça bilmiyordu. Acemiydi bu. Kur'an'da bir ayetiyle buna işaret ediyor. Ama bunu da yakalamışlar diyorlar ki bu dil bilmeyen, bilmem ne gibi mahluktan aleyhissalatü vesselam her haliyle mucize olan kelamullahı alıyordu. Yakaladıkları şeyler bunlar. Müşrikler Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı çürütmek için bu çürütme ameliyesine o kadar muhtaç idiler ki, eğer aleyhissalatü vesselamın haşa ve kella iffetsizlik ifade eden küçük bir tarafını yakalayıverselerdi, serrişte edeceklerdi. Ben hodri meydan diyorum. Cahiliye devrinde yazılan bütün divane eşar, şiirler, İslam'ın hakkında yazılan bütün tenkitler, aleyhissalatü vesselama Kur'an'ın içinde ve dışında mecnundur, sihirbazdır, kahindir, şudur, budur şeklinde, isnat ve iftiraların yanında, müşrikler aleyhissalatü vesselamın hakkında haşa ve kella kadına düşkündü şeklinde bir söz kullanmamışlardır. Bu ne 25 yaşına kadar hayatına isnat edilecek bir şey olmuştur, ne de ondan sonraki hayatına olmuştur. Aksine biz en mevsuk tarih kitaplarında, mevazi kitaplarında Hazreti Hatice ile ilk karşılaştığı an bir kadının karşısında buram buram ter döken bir nebiler nebisi görüyoruz. Utanıp yüzüne bakamamıştı Hazreti Hatice'nin. Sonra zevcesi olmuş ve çocukları ondan olmuştu Hazreti Hatice'den. Bu işin bir yönü. Bundan anlıyoruz ki aleyhissalatü vesselam haşa şehvetine düşkün bir insan değildi. Öyleyse izdivaçlarda başka yönler, başka taraflar, başka maslahatlar vardı arz edeceğim. Saniyen aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatice ile 23 seneye yakın bir zaman beraber kaldı. Peygamberliğin 8. senesi. 40 yaşında peygamberlik geldi, Efendimiz 48 yaşındaydı. Hazreti Hatice takriben o senelerde vefat etti. O seneye hüzün senesi dendi. Ebu Talip de vefat etmişti. Hazreti Hatice bu yaşlı kadın vefat ettikten sonra da Efendimiz Mekke'de kaldığı 5 sene içinde yine izdivaç yapmadı. Bisetin 13. senesi Medine-i Münevvere'ye hicret etti, o senede yapmadı. Hicretin 1. senesi bittikten sonra 2. senesine doğru Hazreti Ayşe radıyallahu anha hazretleriyle izdivaç yaptı. Demek oluyor ki aleyhissalatü vesselam evvela 48 yaşına kadar bir kadınla hayatını geçiriyor. Ondan sonra 5 sene hayatında hiçbir kadın yok. Yaş 50'yi gelip geçiyor. 53 yaşında 54 yaşına varıyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anha o dönemdeki durumunu anlatırken nafile namazları aleyhissalatü vesselam oturarak kılardı. Çok uzattığı için ayakta durmaya tahammül olmazdı. Otururdu, okurdu, rükû edeceği zaman ayağa kalkar, rükûa giderdi buyuruyor. Şimdi düşünün bir insanı. 54 yaşına kadar bir kadınla ve 4-5 senede kimseyle izdivaç yapmadan, iffet içinde hayatını geçiriyor. Namazı oturarak ancak kılabilecek hale geldikten sonra, sen kalk de ki hayatında 9 tane kadın vardı ve bunlar tamamen beşeri ve şehviydi. Mantıkla bunu telif edemezsin. Öyleyse neydi aleyhissalatü vesselamın bu çok izdivaçlardaki maksadı? Bu çok değişikti. Çok değişik yönü olan bir husustu. Bir, aleyhissalatü vesselamın bu çok kadınlarla evlenmesinde esas ümmetini talim ve irşat vardı. Ne demek bu? Biz biliyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayat-ı içtimaiyedeki hayatı, aile içindeki hayatı, mescitteki hayatı, tefekkür hayatı, konuşma hayatı tamamen ümmetine ders verme istikametinde geçti. Biz namazı onun namaz kılışından öğrendik. Orucu oruç tutuşundan öğrendik. İftarı iftarından, imsakı imsakından öğrendik. Halbuki aile hayatının yarısı tamamen kadınlara aittir. Şimdi aleyhissalatü vesselamın nikahı altında bir tane kadının bulunduğunu düşünün. Sahabe-i kiram mecliste yüzlerce, vefat ettiği zaman mesela 100.000 sahabi vardı. Ağzından çıkan bir sözü 100.000 insan duyuveriyordu. Ama kadınlık meselesine gelince aleyhissalatü vesselamın mahrem aile hayatına ait meseleler. Kadın nasıl lohusu olur? Nasıl aybaşı olur? Aybaşı olduğu zaman nasıl vazife yapacak? Lohusu olduğu zaman nasıl vazife yapacak? Hayızdan, nifastan kesildiği zaman iyase hali, durumu nasıl olacak? Daha hayız durumuna gelmeden çocukken, gençken vaziyetin nasıl olacak? Bütün bunlara dair o kadar çok ahkam var ki müminin hayatıyla alakalı. Doğrudan doğruya aleyhissalatü vesselamın hanesinin içinde pratik hayat olarak bir kadın bunu yaşamazsa, kadınlığa ait ahkam olamayacaktı. Hani kadının hukukunun, hakkının müdafaa edildiği bu dönemde kadının hakkına öyle bir tecavüz olacaktı ki bu tarih eşini kaydetmemiştir. Aleyhissalatu vesselam evine aldığı bu muhterem ezvacı tahirat diyoruz. Bunlar bir yönüyle Aleyhissalatu vesselamın zevceleri. Fakat esas vazifeleri itibariyle Peygamberimizin talebeleri, tilmizleri ve kadınlık aleminin de mürşideleri, muallimeleriydi. Fıkıh hadis ilmine dair ilmin yarısının hemen hemen Ümmü Seleme gibi, Hazreti Ayşe gibi kadınlarla bize geçtiğini görürüz. Hazreti Ayşe o kadar dirayet, o kadar kiyasete sahip bir kadındı ki, çok küçük yaşta, 5-10 yaşındayken o saadet hanesine girmiş, gözünü açmış o haneyi görmüş, çocukluktaki bütün cevval zekası Aleyhisselatü Vesselam'a ait meseleleri kavramakla geçmiş. Efendimiz vefat ettiği zaman 20 yaşında ya vardı ya yoktu ama bir ilim dağarcığı haline gelmişti. Bize tarih gösteriyor ki Hazreti Ömer devrinde Hazreti Ömer bile çok meseleleri Hazreti Ayşe'ye istifta ediyordu. Anacığım diyordu, bu mevzuda Aleyhisselatü Vesselam'dan ne duydun diyordu. Mesruk gibi tabiinin imamları her gece Kur'an-ı Kerim iki kere hatmeden, yasının abdestiyle 40 sene sabah namazını kılan ve aynı zamanda Tavus-ı Keysan gibi kimseler Hazreti Ayşe'nin yetiştirmeleri onun kapısında yetişmiş kimselerdi. Daha sonraki Buhari Müslimler devrine ilmi hadis, ilmi fıkıh işte bu zatlar vasıtasıyla intikal ediyordu. Ve bunların her birisi de bir yolla Hazreti Ayşe'den ders alıyordu. Diğer zevceleri de buna kıyas ettiğiniz zaman anlayacaksınız ki Aleyhisselatü Vesselam'ın zevceleri daha ziyade o saadet hanesinde birer talebe ve bize göre de birer mürşide ve muallimedir. Evet, bir yönüyle bunu böyle düşüneceğiz. Hazreti Ayşe gibi, Ümmü Seleme gibi kimselerde bunlar azam derecedeydi. Hazreti Ayşe bazılarının fetvalarına itiraz bile ederdi. Mesela derdi ki, kardeşim Ömer yazık, bu meseleyi çok iyi bilir ama yanılıyor, böyle değil, bu böyledir derdi. Ebu Hüreyre hiç de sohbeden ayrılmazdı ama fakat bu meseleyi kavrayamamış. Ben Resul-i Ekrem'e kaç defa evde bunu sordum, bana şöyle dedi. İnan Ali, ilmin hakikatini intikal ettirmiştir. Bir, böyle kabul edelim. İki, Aleyhisselatü Vesselam'ın izdivaçlarında bir de bütün kabileler tarafından kendisinin destek görmesi, bütün kabilelerle sıhriyet yoluyla akrabalık tesis etmesi ve çok kuvvetli hale gelmesi. Bu çok hayati bir meseledir. Mesela bir insan taşradan gelse, şu Bornova'da tek başına kalsa belki evine girecek çıkacak kimse olmayacaktır. Belki ölse cenazesinden kimsenin haberi olmayacaktır. Müezzine gidip haber veren olmayacaktır. Ama bu adam buraya geldiğinde bir tanesiyle ya kızını verse veya birinin kızını alıverse oğluna, onun akrabasıyla akraba olacak, öbürüyle akraba olacak, zincirleme bir akraba, zincirlemesi ortaya çıkacak. Cenazesi teşhir edilecektir, başında bulunacaktır, hücum edildiği zaman korunacaktır ve millet icabında eğer büyük bir insansa can siperhane onu müdafaa etmeyi cana minnet bilecektir. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam'ın durumunu düşünün. Mekke-i Mükerreme'de kavmini, kabilesini bırakmış, Medine-i Tahire'ye gitmiş. Medine-i Tahire'de bir taraftan Yahudi düşmanlığı var. Bir taraftan Medine'nin daha ziyade siyasi havasına o güne kadar hakim, münafıkların düşmanlığı var. Bir tarafta Evs ve Hazreç kabileleri işte biat etmiş, ittiba etmiş, iktida etmişler. Fakat böyle bir sihriyetle, akrabalıkla bağlılık durumları olmadığından zayıf, pamuk ipliğiyle bağlı gibi bir şey. Bu, onun peygamberlik şahsına, nübüvvetine, Kur'an'a, imana, İslam'a bağlılığın yanı başında ayrıca cibilli bir bağlılık meydana getiriyor. Ben bütün mümin kardeşleri severim ama anne baba bir nesebi kardeşim şayet mümin ise elimde olmayarak ona karşı daha fazla bağlılık hisar ederim. Bu beşeridir, bunun önüne geçilmez. Böyle bir rabıta, bir bağ teessüs ettiği zaman bir de bakarsın ki sen gönlünden başkasına ne kadar bağlı olursan ol, bu cibilli bağ ona galebe çalar, onun üstünde gelir hemen. Aleyhissalatu vesselam, Evs'ten bir kadın aldı. Bütün Evs kendisini Resul-i Ekrem'in akrabası saydı. Hazreç'ten bir kadın aldı ama o dönemde, yani beşeri garizesi, beşeri harareti söndüğü dönemde, Hazreç'ten bir kadın aldı, bütün Hazreç şeref ve zerfiraz oldu. Aleyhissalatu vesselam bizim damadımız oldu dediler. Hayber'den bir kadın aldı, Yahudi bile kendisini Resul-i Ekrem'e akraba saymaya başladı. Mukavkıs bir kadın gönderdi. Mısır havalisi, oradaki bilmem kimler kabileler, biz de peygambere bir kadın verdik dediler. Hazreti Ömer aleyhissalatu vesselama bu noktada akraba oldu. Hazreti Ebu Bekir akraba oldu. Aleyhissalatu vesselam zevceleriyle teessüs eden bu akrabaları sayesinde öyle kalabalık, öyle güçlü ve canı gönülden öyle bağlı, kuvvetli bir aile haline geldi ki eşini göstermeye imkan yoktur. Bütün tarih boyunca başkalarıyla böyle akrabalık tesis etmek suretiyle o cemaat ve kabilelerin içine sızma, onların efkarlarını öğrenme hedef edinildiği gibi kuvvet kazanılma meselesi de hedef edinilmiştir. Bir, bu yönüyle kuvvet kazanma yönünü, bir de onların içine sızma, durumlarını görme, öğrenme meselesini öğrenmiş olalım. Onlar Efendimiz'in hanesini öğrensinler, Efendimiz de onların hanesini öğrensin. Mesela görüyoruz ki, ikinci Murat Edirne'de payitahtı, Edirne'de oturuyor. Hazreti Fatih'in neş'et ettiği Maskat-ı Reis'i esas Edirne'dir, saray içi. Hala o muhteşem sarayın harabeleri durmaktadır. İkinci Murat, Fatih'in anasının dışında Rumlardan bir tane kadın alıyor. Hazreti Fatih gibi Allah Resulü'nün ne güzel emirdir diye tebcir ettiği bir insanın bu davranışını basite irca edemezsiniz. Kendinden evvel onun dedesi Yıldırım Bayezid de Bizans'tan iki tane kadın almıştı, tarih söylüyor. Despota ve Olivera. Yıldırım Bayezid bu kadınlar vasıtasıyla Bizans'ın içini avucunun içi gibi biliyordu. Zevceleriydi, mahremdi bunlar. Bizans sarayındaki entrikaları çok iyi biliyordu. Zayıf noktalarını yakalayacak, darbesini indirecekti bununla. Binaenaleyh bir devlet adamı için bu esasen jeopolitik bir savaştır. Böyle davranması onun için elzemdir. Hatta kendi devletinin hayatiyeti bakımından farzdır. Kendi Türklerden aldığı zevcelerin yanı başında Bizans'a nüfuz etme, içine girme, bir damat olarak bilme. Bu çok mühim ve çok enteresandı. O belki muvaffak olamadı, Allah Fatih'i muvaffak etti, Fatih'e müyesser oldu bu. Şimdi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın hayatında da bunu çok geniş dairede düşüneceksin. Mısır'daki Hiraklius'un bir valisi, Mukavkıs mesela, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama bir kadın gönderiyor. Kadınla hiçbir alakası olmayan nebiler nebisi bunu aziz bir hediye, azize bir hediye olarak kabul ediyor. Ama Mısır'ı çok iyi öğreniyor aleyhissalatu vesselam. Onlarla da ufak bir akrabalık teessüs ediyor. Teessüs eden bu akrabalık sayesinde o büyük işlerini başarıyor, onlardan endişesi yoktur artık. Mesela Hayber'den bir kadın alıyor aleyhissalatu vesselam. Safiye binti Huyey ibn-i Ahtab. Bu Hazreti Harun'un torunlarından bir kadındı. Oradaki Yahudilerin kızıydı. Herhalde mihrabın hanımı mıydı, bilmem nesiydi. Kocası Hayber'de vefat edince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu da aldı. Fakat bütün Hayber halkı, bir peygamberin torunu olan bizler başka bir peygambere damat olarak muvaffak olduk diyorlardı. Ve artık aleyhissalatu vesselamın bir bakıma Hayber'den endişesi yoktu. O büyük planını, büyük davasını başka sahalarda yürütüyordu. Bir bakıma sulh oluyordu onlarla. Demek ki bir yönüyle de aleyhissalatu vesselamın bu çok izdivaçların her birisini bir yönde jeopolitik bir mücadelenin, bir muharebenin, bir kavganın ifadesi olarak görüyoruz. Ve bu müthiş, öylesine eğer nübüvvet olması öylesine bir dehadır ki sadece bu onun büyüklüğüne kafidir. Ama aleyhissalatu vesselam dahi değildir. O peygamberdir. Bir yönüyle de şöyle düşünüyoruz bu meseleyi, aleyhissalatu vesselamın bu çok izdivaçlarını. Hayatı içtimaiyede kadınlar hususiyle kimisi gençtir, kimisi ihtiyardır, kimisi zengindir, kimisi fakirdir. Kimisi duldur, kimisi de işte başka türlüdür. Batılı tasvir edip efkarınızı bulandırmış olmayayım. Bunların dini hayatları, ailevi hayatları tamamen değişiktir. Bir kadın olsa sadece, mesela dul bir kadın olsa veya genç bir kadın olsa, o kadına müteallik ahkam olacak ama fakat diğerlerine ait ahkam aksayacak. Bütün kadınlar Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına girince, bütünüyle kadın alemi girmiş gibi olacak. İhtiyara ait nasıl ahkam vaz edilir? Gence ait nasıl ahkam vaz edilir? Bir de zenginin fakirle imtizac etme meselesi, soylunun işte gelen bir esireyle imtizac etme meselesi gibi esbabı, maslahatları, faydaları da nazar-ı itibara aldığımız zaman yine diyeceğiz ki Aleyhisselatü Vesselam'ın çok izdivaç yapması aynı hikmet, mahz-ı maslahattır. Faydadan başka bir şey düşünülmemiştir. Bir kısacasını da şöyle arz edeyim Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bütün bunların hepsiyle cevap verebiliriz. Bir kısacasını da şöyle arz edeyim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir anda 9 kadın nikahı altında bulundu. Biz onun hayatına baktığımız zaman bu kadınların kendi aralarında çok ciddi bir imtizaçsızlık gösterdiklerini bilmiyoruz. Aleyhisselatü Vesselam'a karşı da bir küskünlüklerini bilmiyoruz. Zevç ve zevce arasındaki münasebet, zevceler arasındaki, kadınlar arasındaki münasebet bakımından öyle güzel örnek oldu, öyle güzel onları idare etti, öyle güzel bir ev siyaseti güttü ki, vefat ettiği zaman kadınların hepsi dünyaları yıkılmış gibi kabul ediyorlardı kendilerini. Kaldı ki o döneme gelinceye kadar da Aleyhisselatü Vesselam tahyir hadisesi oldu. Ayrılıp gidebileceklerini söyledi kendilerine. Kur'an-ı Kerim bu tahyir hadisesinde şöyle diyordu. Ya eyyühen nebi, قُلْ لَأَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَم۪يلًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Çok sıkıntılı bir hayat şartları vardı. Öyle ki Hazreti Ayşe der ki yeğeni Urve'ye, kız kardeşinden ötürü yeğeni, kardeşi değil, Urve Zübeyir'in oğlu, Hazreti Zübeyir'in hanımı da Esma'ydı, Hazreti Ayşe'nin kız kardeşi. Hala ne yerdiniz diye soruyor. Hala bizim Türkçe'de olduğu gibi babanın kız kardeşi değil, Arapça'da teyzeye denir. Hal ve hala. Der ki iki tane siyah yerdik, hurma yer su içerdik yani. Biz hilali bir defa görürdük geçerdi, bir daha geçerdi, bir daha geçerdi de evimizde Allah'a yemin ederim bir ocak yanmaz ve çorba kaynamazdı. Bu kadar ağır şartlar altında yaşıyorlardı ama hiç şikayet etmediler. Bir tek defa Hazreti Hafsa ile Hazreti Ayşe'nin belki küçük bir güftügüsü oldu. Hazreti Ömer devreye girdi, kendi kızını tokatlamak istedi. Hazreti Ebu Bekir de devreye girdi, kendi kızını tokatlamak istedi. İlah hadisesi oldu. Arkadan tahkir hadisesi, fıkıhta bunların kendilerine göre babları var. Ve nihayet Allah kadınları muhayyer bıraktı. Peygamberimize şöyle ferman ediyordu, çağır o kadınları. De ki dünyayı ve dünya hayatını istiyorlarsa ben sizi salıvereceğim de onlara. Gidin istediğiniz gibi mesut olun. Yok Allah'ı ve Resulullah'ı istiyorsanız durum budur. Hazreti Ayşe naklediyor Buhari Müslim'de meseleyi bize. İlk defa beni çağırdı diyor. Bana dedi ki seninle bir meseleyi meşveret edeceğim ama annene babana sormadan sakın karar verme. Nebiler nebisi Hazreti Ayşe'ye ihtiyacı yoktu. Binlerce melek yapacağı işi yaparlardı. Ama o müstahit, o kabiliyetli kadının, kadınlığa ait bu mürşide, muallime durumunu muhafaza etmesini, o payeyle öylesine serfiraz olarak ahirete gitmesini istiyordu. Nedir ya Resulallah dedim diyor. Bana bu ayeti okudu. Dedim ki ya Resulallah ben bu meselede mi anneme babama soracağım? Vallahi ben Allah ve Resulullah'ı isterim dedim. Aç da olsam, susuz da olsam. Hazreti Ayşe ikinci yeminiyle anlatıyor. Allah'a yemin ederim ki, o 9 tane kadından hangisini huzuruna aldı, bu meseleyi kendisine arz ettiyse dediler ki, biz Allah'ı ve Resulullah'ı isteriz. Dünyayı istemeyiz dediler. Yani bir ay, iki ay, üç ay, ocak yanmasın, çorba kaynamasın, yatağımız olmasın, hurma lifinden mensuç, mamul, hasur üzerinde yatalım. Ama Allah bizden hoşnut olsun, Resulullah'la beraber olalım. Şimdi bu meseleden de anlaşılıyor ki, Aleyhisselatü Vesselam nübüvvetini bu payeyi kullanarak aşağı kadınları celbü cezbetmiş, arzusuna rağm etmiş, haşa ve kella onları kullanmış değil. Belki herkes eğer kapı açık olsaydı koşacaktı. Kur'an-ı Kerim bir yerde kesiverdi bu meseleyi. Bundan sonra nebiye kadın yasak dedi. Kadını tebdil de yasak deyiverdi. Kadınlar bunlar artık vazife yaparlar yeter diyordu. Eğer o kapı açık olsaydı yüzlerce kadın kendisini Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam nikah altına sokmak arzu ediyordu. Ama Allah Celle Celaluhu sınırlandırıyordu bunu. Şu anda hatırıma gelen latif bir nükteyi de size arz edeyim. Eğer kadınlar hakikaten Allah'ın ahirette kendilerine vereceği payeyi bilebilseler, hakikaten 1000 tane kadın eğer cevazı da olsa Resul-i Ekrem'in nikahının altında ölmek için yarışa girmelidir. Öyle bir sultanın, zişanın zevcesi olmasa, hayat arkadaşı olmaz. Ve Kur'an-ı Kerim'in ifadesinde şu payeye yükselmeleri. اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِن۪ينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُمْ مَهَتُهُمْ Nebi insanlara nefislerinden daha artıktır. Zevcelerine gelince onlar da sizin analarınızdır. Müminlerin anasıdır. Ayşe dediğim zaman anam kadar nazarında aziz değilse ona karşı kendimi hürmetsiz sayarım. İşte bu kadar izzetli, payeli bir makamı ihraz etmek için kadın niçin yarışa girmesin, niye koşmasın? Ben meseleyi daha derinleştireyim. Aleyhissalatu vesselama kurbiyetim kapısının önünde bir havhavcı olmak suretiyle olacaksa vallahi billahi tallahi ben buna razıyım. Razıyım. Değil ki kadın olmak. Siz gerisini kıyas edin artık. Hakikati, nübüvveti idrak edememenin ifadesi sadece işte tiz perdeden itirazdır. Ama ben önce meselenin mantıki yönünü arz etmeye çalıştım. Son deme gelirken his ve heyecanlarımın devreye girmesi benim ona karşı çok da layık olmadığım halde ve hiç de o kamete uygun saygı gösteremediğim halde cüz'i bir saygımın ifadesidir. Bizi Allah onun muhabbetiyle, sevgisiyle serfiraz etsin. Yine de bu arz ettiğim şeylere itiraz olarak bir şey olacak kimse sorabilir.